Ayrım 22. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 206. Esma doğrudan gözlerimin içine baktı. Biraz umut var mıydı, yoksa beni teselli etmeye mi çalışıyordu? Cebimdeki bana verdiği tılsımı ovuşturdum. Sonra öğretmene ilişkin duyduklarım aklıma geldi ve bunları kız kardeşime anlattım. Samir ve Mirzat'tan yeni haber yoktu. Müdüriyet, her gün gelip oğullarını soran annem ve bayan Nesinoviç'ten iyice bıkmıştı. Ayaklarımızın üzerinde durabildiğimiz sürece devam edeceğiz, dedi annem bir sabah ambarda. Evet, ayaklarımız olmasa da, oraya yuvarlanarak gitmemiz gerekse dahi, onlar bize gerçeği anlatana kadar devam edeceğiz, diye destekledi onu bayan Nesinoviç. Sonbaharın sonlarına doğru son derece büyük bir isyan vardı. Her zamanki gibi olağanüstü bir durum olduğunda oğlanlardan yeni bir haber geleceğini umuyordum. Adamlar küfredip yüksek sesle bağırıyordu. Diğer bir kısım başlarını eğmiş, endişeli görünüyordu. Kuryelerden bazıları bizim favori öğretmenimizin gerçekten Saraybosna Üniversitesi'nden olduğunu ama aynı zamanda asker kaçağı olduğunu keşfetmişti. Öğretmen kuşatma altındaki başkentimizden kaçmıştı. Kaçmadan önce Sırplar ile Boşnakların yakın mesafeden savaştığı havaalanı civarındaki kazılı siperlerde aylar geçirmişti. Savaş onu yeniden ele geçirmeden önce devrilmiş ağaçların yanındaki evleri geçici saklanma yeri olarak kullanmıştı. Gizlenerek görevinden kaçmaya çalışmıştı. Kamp yöneticisinin yardımcısı öğretmenin kaçmadan önce bir sinir krizi geçirdiğini söyledi. Havaalanı yakınlarındaki savaş çok şiddetli olmuştu. İki kez bomba şoku sebebiyle siperlerden alınmış ancak herkese ihtiyaç olduğu için yeniden siperlere gönderilmişti. O da ondan sonra kaçmıştı. Adamların bazıları bağırıp yere tükürdüler. Genç bir erkek. O kesinlikle erkek değil, artık değil, o bir korkak, bir asker kaçağı. Yeterli ve kabul edilebilir hiçbir özür, hiçbir açıklama yoktu. Kendi soydaşlarından gizlenmek, dedi en yaşlı adamlardan biri ve yeniden toprağa tükürdü. Savaştan gizlenmek, diye fısıldadı Esma. Bizler de bunu yapıyoruz. Öğretmenimiz bizim küçük ambarımızda çifte tehlikeyle yaşıyordu. Hem düşmandan hem de kendi soydaşlarından korkmak için eşit ölçüde sebebi vardı. Her iki tarafta onun canını kimliğinden ve yaptığı seçimden dolayı kefaret olarak almak isterdi. Bir kez daha kafamda kuşku ve bölünmüşlük hissettim. Şu veya bu biçimde asker olmaya zorlanmış diğer erkeklerle savaşta yan yana çarpışmaya devam mı etmeliydi? Yoksa huzur ve güven içinde olacağı, düşüncelerini dışa vurabileceği, bütün dağlar onun olsun mu derdim? Bir komünist olarak her zaman zayıf ve baskı görenin tarafını tutan dedem bile kendisinin ve diğer partizanların hem tutsak aldıkları düşmanlarını hem de özellikle asker kaçakları ve işbirlikçileri nasıl vurmak zorunda kaldıklarını anlatmıştı. Her erkek asker olmak zorunda mıydı? Bir kurye öğretmenimizi yakalamak için 3 mücahitle birlikte yola çıkmadan önce onu mutlaka bulacağız dedi. Öğretmen, asker kaçağı, sığınmacı. Şayet insan kim sürdürürse sürdürsün, her yönüyle savaşa karşıysa o zaman da işbirlikçi mi oluyordu? İnşallah güneş batmadan onu yakalarlar dedi yeni öğretmenlerimizden biri. O zaman cezasını bulacak. Bir parmağıyla boynunu keser gibi yaparak sözlerinin altını çizdi. Ağzımda metalik bir tat duydum ve kalbim iki misli hızla çarpmaya başladı. O anda artık en ufak bir kuşkum kalmamıştı. Öğretmen için bütün dağların onun olmasını, savaştan sonra doğru dürüst bir yaşam sürebilmesi adına güvende olmasını diliyordum. Öğretmeni aramak müdüriyette yeni bir hareketlilik yarattı. Morali bozuk adamlar arasında bulaşıcı bir enerji yayıldı. Birbirleriyle konuşurken yeniden önemli bir iş yapıyormuş havasını yakalamışlardı. Bazı kadınlar arasında bile çorba pişirme ve yıkama işleri sırasında hissedilen sessiz bir iyimserlik kıpırdanmaya başladı. Buradaki insanlar az çok deli, dedi Esma bana. Sanki öğretmenimizin ardından iz sürmek bir şey değiştirecek. herkesin savaştan kaçma hakkı var. Ayrıca yaşamı dayanılmaz kılan diğer her şeydendi. Annemin baskısıyla yeniden okula başladım. Ancak korkuyordum ve neler anlatıldığını pek fazla anlamıyordum. Özellikle Arapça Kur'an okunduğu zaman. İslami duaları Arapça güç bela öğrenmiş olmama karşın anlatılanların çoğu benim için anlamsız saçmalıklardı. Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ederim diye ezberden okuyordum. Elhamdülillah, Allah'a şükür, sonunda öğrendi diye haykırdı öğretmenim ve bir defacık da olsa benden memnun göründü. Ancak öğretmen kenara çekilip boy abdesti almayı göstermemi isteyince içimdeki her şey karşı çıktı. Karnımın ağrıdığını söyledim. Sonra da karnıma ağrı saplandı. Akşamleyin Esma ve annemle ambarda yalnızdım. Bir gün önce Bayan Mesinoviç bir hastasının kendisine iyi baktığı için teşekkür niyetine ona hediye ettiği romanı Esma'ya vermişti. Evlerde kitap bulabilmek pek mümkün değildi. Bu yüzden Esma bu özel okuma olanağına kendini kaptırmıştı. Üstelik daha önce okumadığı bir kitaptı. Dostoyevski'nin Yer Altından Notları. Altında iyi bir dolgu oluşturan samanların üzerine uzanmış okuyordu. O denli zayıftı ki memeleri yok olup bir çift gevşek deri parçasına dönüşmüştü. Anneme okulda geçirdiğim günü anlattım. Çok dindar diye tanımladığı okuldaki öğretmenlere karşı çekincesi olmakla birlikte annem hala okula gitmem gerektiğini düşünüyordu. Dedi ki, biz o tür Müslümanlar değiliz. Kutsal kitabı onların yorumlayış tarzları farklı, benim yorumlayış tarzım farklı. İyi de insan istese o kitabı anlayabilir mi diye sordum. Evet, neden olmasın, herhalde anlayabilir dedi annem. Kafasını Yer Altından Notlardan kaldırmadan, İnsan ya Tanrı'ya inanır veya gerçeğin içinde kalır diye ekledi Esma. Anneme dönüp, o zaman mesele seçim yapmak ve seçiminin arkasında durmak diye devam ettim. Bilmiyorum, şimdi bunu düşünme küçük kız kardeş. Esma, Dostoyevski'yi kenara koyup anneme baktı. Diğerlerinin tam tersine, senin anlayışın Tanrı'nın her yerde olduğu ancak her şey olmadığı değil mi aslında? Bilmiyorum aslında diye yanıtladı annem. Yalnızca yabancılardan uzak durun. Tartışıp provoke etmekten kaçının. En iyisi bu. Küçük kız kardeş okuluna devam etmeye çalış ki tüm bunlar sona erdiğinde yeniden aynı sınıfı okumak zorunda kalma. Bu gerçek bir okul değil ki dedim. Bu farklı bir okul diye yanıtladı annem. Ama sınav bakımından yeterli. Bir yeterlilik belgesi vereceklerine dair bana söz verdiler. 1994 Aralığı çok soğuktu. İnsanlar ambarlardan dışarı zor çıkıyorlardı. Hepimiz aynı kovaya işeyip dışkımızı yapıyorduk. Yalnızca annem ve Bayan Mesinoviç her gün kar, rüzgar ve buz gibi soğuğa karşı mücadele ediyordu. Dışarıya çıkacakları zaman kovayı boşaltıyorlardı. Annem mutfaktan yemek almak zorundaydı. Fareler içeri girmesin diye ambarda yemek bulunduramıyorduk. Bayan Mesinoviç'in hastaları yoklayıp bakması gerekiyordu ve her şeyden önemlisi karanlık çöküp de görevlerini bitirdiklerinde müdüriyete gidip oğullarını soruyorlardı. Esma ve ben ambarda heyecanla bekliyorduk. Geri geldiklerinde en küçük ayrıntıları bile yineletiyorduk. Müdüriyetin kapısını vurmaktan vazgeçmişlerdi çünkü erkekler artık çoğunlukla kapıyı açmıyorlardı. Bayan Mesinoviç kapı kolunu aşağı indirip kapıyı kuvvetlice omuzluyordu. İşte yine buradayız. Oğullarımız neredeler? Neler biliyorsunuz? Onların görevleri neydi? Samir ve Mirzat'a ilişkin sorular her gün aynıydı. Maalesef adamların yanıtları da. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hayattadırlar inşallah. Allah büyüktür. Şimdi gidin. O zaman yarın yeniden görüşürüz diye yanıtladı Bayan Mesinoviç. Annem ve Bayan Mesinoviç dışarıda merdivende hafifçe ürperdi. Hiçbir şey yapamayız diye içini çekti annem. Hödükler diye homurdandı Bayan Mesinoviç ve kar yığınlarını itip ambara hemen geri dönmek isteyen annemin koluna girdi. Onlar bize bir şeyler anlatıncaya kadar gelmeye devam edeceğiz. Haklısın dedi annem. Ve yarın içeriye girmeden önce üzerimizdeki karları silkelemeyeceğiz diye konuşmayı bitirdi Bayan Mesinoviç. Adamlar onlara asla bir şey anlatmıyorlardı. Bir ihtimal, hiçbir şey bilmiyorlardı. Ama bir gün Bayan Mesinoviç, yanakları kızarmış ve tüm yüzünü dolduran bir gülümsemeyle hızla ambara girdi. Biraz önce bir kurye ile bizzat kendisi konuşmuştu. Yakın bir zamanda oğlanlarla ilgili haberler duymuştu ve kesinlikle yaşadıklarına inanıyordu. Tüm bildiği buydu ama en önemlisi oğlanlar yaşıyordu. Annem ve Bayan Mesinoviç birbirlerinin boynuna sarılıp sevinç gözyaşlarının özgürce dökülmesine izin verdiler. Esma ve ben de kucaklaştık. Ardından annem dedi ki, "Akşam bunu kutlamalıyız, bir yolunu bulmalıyım." Annemin nasıl yolunu bulabildiğini bilmiyorum. Bize diğerlerinden fazla yemek vermek için asla hile yapmazdı. Ama akşamleyin pek ender bir şeyle elinde kekle geldi. Hem de bir tane değil iki kek. Herhalde kara borsadandı. Belki de ambardan biriyle başka bir şey karşılığında takas yapmışlardı. Bayan Mesinoviç elma çayı yapmıştı. Ayrıca eski bir battaniye serdi ve hepimiz ambarın bize ait köşesinde üzerine oturduk. Bir bakıma kışın ortasında piknik yapmaya benziyordu. Annem mutfaktan getirdiği selofana sarılı kekleri törensel biçimde çıkardı. Dikkatle aramıza battaniyenin üzerine koydu. "Evet, servise hazır," dedi annem. "Afiyet olsun." Biz o iki keke neredeyse baka kaldık. Yarım daire şeklindeydiler ve selofanla güzelce paketlenmişlerdi. Üzerlerine şerbet döküldüğünü görebiliyorduk. Ağzımız sulandı. "Neredeyse iki yarım aya benziyorlar," dedim. "Evet, iki yarım böylece bir tam eder," dedi Bayan Mesinoviç ve anneme göz kırptı. "Bir erkek ve bir kadın gibi. Yakında kocalarımızla kavuşacağımıza inanıyorum gerçekten." "Üstelik gerçekten ay gibi sarılar," diye devam ettim. Esma keklerden birini eline alıp ambalajı okudu. "Üzerinde bilmediğim bir dilde bir şeyler yazılmış," dedi. "Yok, bir dakika. Hem Almanca hem Fransızca. Ayrıca başka bir sürü dilde. Yarım ay şeklindeki limon kek. Şeker kaplı limonlu kek." "Nereden gelmişler?" diye sordum. "Fransa'dan mı?" "Karaborsa'dan," diye yanıtladı annem ve diğer keki açmaya başladı. "Lemon Half Moon," diye okumayı sürdürdü Esma. "Ben daha önce söylemiştim. Aslında nerede yapılmış?" "Adı Dan Cake," diye okudu Esma. "Kekin Danimarka'da yapıldığı yazıyor." "Evet, orası yukarıda, Kuzey Avrupa'da," dedi Bayan Mesinoviç. "Almanya'nın üstünde, İsveç'in tam altında." "Bir kek için uzun bir yolculuk," dedi anne. "Küçük bir ülke," diye devam etti Bayan Mesinoviç. "Ve huzurlu. Biliyor musunuz, pide gibi de dümdüz. Kuzenimden biliyorum, İsveç'e kaçtığında oradan geçmişler. Artık bir an önce servis yapsalardı bari, beklemek dayanılır gibi değildi." "İçinde yumurta var," diye okudu kız kardeşim. "Ve bir dolu şeker, %19 yağ, sarı olan limon ve renklendirici." "Danimarka. Daha önce işitmiştim. Yeni cumhuriyetimizin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri değil miydi?" Ağzımın kenarlarındaki salyayı sildim. Esma paketi deldi. Annem dikkatle iki keki de oldukça küçük parçalara ayırdı. Bayan Mesinoviç yeniden elma çayı doldurdu. Annem nihayet, "Haydi yiyin bakalım kızlar, yiyin," dedi. Her lokma harikaydı. Önce insanın dili bu harika lezzetten dolayı bir şok geçiriyordu. Kek çiğnenip tükürükle karıştığı zaman bir anda ağızda büyüyordu. Birkaç kez o kadar büyüdü ki keki mideme indirmek için çayla ağzımda ufalamak zorunda kaldım. Vücuduma bir mutluluk yayılırken eğilip daha fazlasına uzandım. Esma bile birkaç parça yedi. Neredeyse geriye bir şey kalmamıştı ki Bayan Mesinoviç dilinin ucuyla dudaklarını yalayıp anneme döndü. "Tanrı büyük, elbette," dedi. "Ama bizim oğlanlardı ve kocalarımız. Onlar diğeri istemediğine göre mutlaka meseleyi halledecekler. Biz ne olup bittiğinin farkına bile varamadan geri dönecekler." Annem çekinerek başıyla onayladı. Belki o da benim gibi Bayan Mesinoviç'in diğeri derken Tanrı'yı mı, kamp yöneticisini mi kastettiğinden emin değildi. Ancak limon ayın Bayan Mesinoviç'e taze bir kuvvet ve şevk verdiği açıkça belli oluyordu. Memnun bir şekilde işaret parmağını son kek kırıntısına bastırdı. Kırıntılar parmağına yapıştı. Leziz lokmayı ağzına sokarken anneme göz kırpıp ekledi. Biz ikimiz de dünyadaki en küçük insanlar değiliz, değil mi? O an o kadar keyiflendik ki eski mutfağımızda bütün komşularımızla oturuyor gibiydik. Pide gibi yassı, kuru elma yapraklarından yapılmış çayı içsek de doğrudan annemin yıllar boyunca yaptığı plasinkaların kokusunu alıyor, sıcak kakaosunu tadıyormuş gibiydim. Esma bir gün aylardan Şubat olduğunu ve birkaç gün sonra yaş günüm olduğunu söyledi. Ben çoktan günleri düşünmeyi bırakmıştım, haftaları da. Daha çok mevsimlere göre düşünüyordum. Yaş günüm de mevsime uyuyordu. Her şey donmuştu. Evlerde fazla kar kalmamıştı. Ancak dağlarda hala kar kalın, beyaz bir halı gibi yerde yatıyordu. Uzaktan fena görünmüyordu. Güzel ve temizdi. Ama yüzeyin altında bütün tehlikeler pusuya yatmıştı. Kıştan ve kışın soğuğundan nefret ediyordum. Sivri, buz sarkıtlar korkunç bir düşmana karşı uyarı gibiydiler. Kaç yaşıma giriyorum? 16 diyordu Esma. Düşündüm ki yalnızca sen ve ben gizli bir şey planlayıp bunu kutlasak mı? Daha fazla konuşması mümkün olmadı. Kampın her yanından sesler yükseldi. Bir grup kurye ve mücahit yeni gelmişlerdi. Bir şey olmuştu. Esma ve ben ambarlar arasındaki alanda sıkış sıkış yığılmış insanlara doğru gittik. Kamp yöneticisi ve yardımcısı her biri kendi kasasının üzerine çıkmış anlatmaya başlamışlardı bile. Barış müzakereleri yapılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa şimdi gerçekten bastırıyordu. Kaybolanların birkaçından da yeni haberler vardı. Annem hızla bize doğru yaklaştı. Tam yanına gelmemizi bekleyemedi. Biraz önce duyduklarını sevinç gözyaşlarıyla haykırdı. Bir kurye daha Samir'in yakında bir yerlerde olduğunu doğrulamıştı ve babam yaşıyordu. Üstelik sağlığına kavuşmuştu. Srebrenica Hastanesi'nde hademe olarak çalışıyordu. Annem sırtını dikleştirerek savaştan önce evde büyük bir temizlik yapıp her şeyi düzene soktuğunda kendini çok iyi hissettiği zamankine benzer biçimde gülümsedi. Her şey mutlaka yoluna girecek kızlar. İki gün sonra Esma'nın benim doğum günüm olduğunu düşündüğü tarihte daha da büyük bir şey oldu. Arkası açık, Birleşmiş Milletler renkleriyle boyalı küçük bir yük kamyoneti evlere doğru çıkan patikaya doğru şose yolda bize yaklaştı. İki üniformalı asker arabadan indi. Kalbim sanki ağzımda atıyordu. Ama sonra yüzlerinin kar maskeleriyle kaplı olmadığını, açıkça göründüğünü fark ettim. Adamlar gerçek Birleşmiş Milletler başlığı taşıyorlardı. Arkada yük taşıma kısmında bir adam oturuyordu. Adam belki hasta, belki de sakattı. Çünkü Birleşmiş Milletler askerleri onu kolundan tutup aşağı inmesine yardım ettiler. Sonra adam yavaş yavaş güçlükle ayakta durdu. Ardından yürümeye başladı. Büyük kahverengi bir kazak giymişti ve bize doğru hareket ederken ehlileşmiş ancak yürümeyi yeni öğrenmiş yaralı bir ayı yavrusuna benziyordu. Silüeti daha rahat görünür oldu. Adımları daha uzadı. Kış güneşi bir an gözüme girdi ve hiçbir şey göremez oldum. Adam şimdi iyice yakındaydı. Bu gerçekten mümkün olabilir miydi? Uzun adımlar, kollarını sallayış şekli. Evet, yürüyüş şekli de benziyordu. Başkası olamazdı. Samir geri dönmüştü. 22. ayrımın sonu. Sayfa 215.